Ayrım 15, Cüceler, Marcus Hayes, sayfa 199. Korunaklı ülke, Lios, Nudin, 6234. Güneş döngüsü, yaz. Başkente ulaşıp meclisin karşısında konuşmak için günler boyunca yol aldılar. Boyun değil başlarda güvenlik nedeniyle yolun biraz uzağına ilerlemeleri konusunda ısrar etti. Ancak çalıların arasında yürüdükleri 4 günün sonunda bundan vazgeçip yine tozlu yola çıktılar. Çünkü tenlerini çizen dallardan, zincir gömleklerine takılan diken çalılardan ve ikide bir tunk dilin gözüne ya da burnuna girmeye çalışan dikenlerden çok rahatsız olmuşlardı. Yaşadıkları olaylar tunk dilde değişimlere yol açmıştı. Geceleri kabuslar görüyordu ve yolda bir keresinde su almak üzere derenin kenarından suyun üzerine eğildiğinde yüzünün daha yaşlı, daha olgun göründüğünü, kahverengi gözlerindeki ifadenin yolculuğun başındakine göre daha ciddi olduğunu fark etti. Yaşadığı dehşet üzerinde iz bırakmıştı. Orklara kurban gitmek istemediğinden boyun dili yaptıkları günlük antrenmanlarda büyük çaba gösteriyordu ve öğretmeninin dediğine göre de normalden çok daha hızlı öğreniyordu. Diğer ikisi hamleler, taklalar ya da teknikler üzerine çalışırken Boyendal bir kenarda oturup piposunu tüttürerek onları izliyordu ancak tek kelime etmiyordu. İnsanları ve yerleşim yerlerini her rastladıklarında Tunkdil yeşil koruda olanları aktarıyor ve ölü ülkenin sınırlarında yaşayanların dikkatli olmalarını tavsiye ediyordu. Anlattıkları yol boyunca gördükleri ve Lios Nudin'e kaçan arabalar dolusu mültecilerin hikayeleriyle örtüşüyordu. Orklar ülkenin işlerinde de görülmüşlerdi ve insanlar bilgiye aç Nudin'e Kral Bururon'dan daha çok güveniyorlardı. Öğlene doğru Tunkdil bir dönemeç geçildikten sonra birkaç adım geride kaldı. Bu onun zorunlu ihtiyaçlarını karşılamak üzere olduğunu gösteriyordu. İkizler yollarına devam ettiler. Tunkdil rahatlamış bir şekilde yola dönünce bir dört yol ağzına ulaştı ancak ikizlerden herhangi bir iz yoktu. Doğuya dönen yolun köşesinde Porista yazan bir tabela vardı. Bu yüzden o yöne saptı. Bir süre sonra yolun kenarında rengarenk boyanmış, içinde oturulabilecek kadar büyük ahşap bir arabaya rastladı. Arabanın üzerine makas, bıçak ve balta resimleri yapılmıştı ve arabayı çeken hayvanlar serbest bırakılmıştı. Ho! Arabanın arka kapısı tam olarak kapanmamıştı ve içerisi görünüyordu. Tunkdil bunu garip buldu. İyi misiniz? İhtimale karşı baltasına uzandı. Belki de arabanın sahipleri orkların saldırısına uğramıştı ve canavarlar hala içeride olabilirlerdi. Boyendil ile Boyendal nerede? Selam diye seslendi. Yeniden bir kapıya çıkan iki basamağa tırmandı. Kapıyı baltasının ucuyla iterek açtı ve küçük bir atölyeye karşılaştı. Çekmece ve dolapların kapıları açık bırakılmıştı. Arabanın sol arka köşesindeki bir dolabın arkasında bir çift çizme gördü. Tunkdil içeri girdi. Benimle konuşun. Size kötülüğüm dokunmaz. Metalik tatlı bir koku vardı. Kan. Burada karşılaşacağı her neyse artık canlılar arasında olmadığı kesindi. Tunkdil şundan artık emin olmuştu. Tanrılar yolculuğunu lanetlemişlerdi. Bunca korkunç olay başka türlü açıklanamazdı. Baltasını kemerine sokup eliyle çizmenin topuğuna dokundu ve bedenini sarstı. Yaralı mısınız? Herhangi bir tepki olmayınca dolabı kaldırarak altına sıkışmış olanı kurtarmaya karar verdi. O anda bunun bir cüce bedeni olduğunu fark etti. Başı olmayan bir beden. Birileri kafasını kesmişti ve kafa ortalarda görünmüyordu. Boynundaki yara hala taze ve kanlıydı. Cinayet çok kısa bir süre önce işlenmiş olmalıydı. Bırak kasadında neler oluyor burada? Dehşete kapıldığı için dolap ellerinden kaydı ve cesedin üzerine tekrar düştü. Tunkdil geri kaçtı ve düşüncelerini toparlamaya çalıştı. Seyyar demircilik yapan ve saldırıya uğrayan cüceye acıyordu. İnsanların para ve altın hırsı cücenin sonunu getirmişti. Onu bu halde bırakmamalıyım dedi kendi kendine ve ayaklardan tutarak cesedi dolabın altından çıkardı. O sırada bir şey şangırdayarak ahşap zemine düştü. Vay! Nesneye yakından baktı. Kana bulanmış bir hançerdi bu ve eğer yanlış hatırlamıyorsa haftalar önce atına nal çaktı, paralı askere ait olması gerekiyordu. Tunkdil dışarıdan gelen nal seslerini duydu. Dikkatçe küçük pencereden dışarı bakıp ağır bir cüce küfre etti. Beş zırhlı adam arabanın önünde durdu. Tunkdil kapının arkasına saklandı. Bu tecrübeli savaşçılar karşısında herhangi bir şansı yoktu. Bu yüzden hayatta kalmak istiyorsa saklanmalıydı. Kendini Boyendil ve Boyendal gibi savaşacak durumda hissetmiyordu. Ağır adımlar arabaya yaklaştı ve çizmeler çatırdayan basamaklara bastı. Araba sarsıldı ve bir gölge kapıdan içeri girdi. Cüce baltasını iki eliyle sıkı sıkıya tutuyordu. Adam bir şeyler mırıldandı ve cesedin yanına çömeldi. Birisi buraya gelmiş diye seslendi. Ufaklık biraz öncekinden farklı bir pozisyonda yatıyor. Dikkat edin de kimse bana arkadan sürpriz yapmasın. Hançerini arıyordu. Hem içinde kellenin olduğu bal kesesini iyi saklayın. Birilerine neden bir cüce kellesi taşıdığımızı anlatmak niyetinde değilim. Bu kolay karşılığında altın veriliyor diyerek güldü dışarıdaki suç ortaklarından biri. Bu kimseyi ilgilendirmez diye karşılık verdi cani. Bu ufaklıklara yaklaşmak zaten yeterince zor. Bir de yancılarla uğraşmayalım. Hançeri buldu. Buradasın işte. Hançeri önünü elbisesine silerek temizledi ve kınına yerleştirerek ayağa kalktı. Zırhı pencereden içeri vuran güneş ışığını yansıtıyordu ve o yansıyan ışık Tunkdil'in baltasını vurup geri yansıttı. Ne? Katil arkasını döndü. Tunkdil sürpriz saldırı avantajını kaybetmek istemiyordu. Bu yüzden harekete geçti. İleri atılarak baltasını adamın ayağına indirdi. Heyecandan baltasını çok güçlü bir şekilde indirmişti ve bu yüzden silahı ahşap zemine saplandı. Baltayı kurtarmak için tüm gücünü kullanmak zorunda kaldı. Savaşçı acı içinde bağırdı. Yoldaşları bir şeylerin doğru gitmediğini anlamışlardı en azından. Bunu hak ettin. Cüce baltayı zeminden kurtardıktan sonra arabadan atlayıp atları korkutmak için çılgınlar gibi bağırmaya başladı. Ürkmüş dört ayaklılar geri kaçtılar. Eğerlerinden inmekte olan adamlar dengelerini kaybedip yere yuvarlandılar. Tunkdil zaman kaybetmeden fırlayıp sırp ormanın içine daldı. Atlar yoğun ormanın içinde paralı askerlerin işine yaramazdı ve sık çalılıklarla ilerlemelerini yavaşlatırdı. Kısa boylu bu durumda kendisine bir avantaj sağlıyordu. Sık yapraklı ormanın içinde güneş ışığı azalıyordu ancak bu Tunkdil açısından bir dezavantaj teşkil etmiyordu. Lanet cüceyi yakalayın diye bağırdı liderleri. Okkalı bir ödül alacağız. Cüce ormanın içinde koşup arada sırada durarak kendisini takip edenleri kontrol ediyordu. Kırılan dallardan ve ettikleri küfürlerden kolay kolay pes etmeyecekleri anlaşıldı. Ancak giderek geride kalıyorlardı ve sonunda da sesleri duyulmaz oldu. Tunkdil nefes nefese bir halde bir ağacın gövdesine yaslanıp dinlendi. Dayanıklılığı yerindeydi ancak sırtında tüm o yükle hayatı pahasına koşmak oldukça zorlayıcı bir durumdu. Hızla eşyalarını kontrol etti. Ork'un darbesinden sonra İçinden şangırtı seslerinin gelmeye başladığı emanetlerin olduğu çanta yerindeydi. Kulak kabartırken bir yudum su içti. Halkı mı ödül için avlıyorlar? Duyduklarına inanamamıştı. Bu şimdiye kadar rastladığı her şeyi de aşan bir durumdu. Cücelerin başına ödül koymak korunaklı ülkenin kurallarına uymuyordu. Cüce kafalarıyla ne yaptıklarını düşünmek bile istemiyordu. Kısa bir molanın ardından orman içinde dümdüz ilerleyerek yandaki yola çıkmak için yürümeye başladı. Karşıdan gelen Boyendil ve Boyendal'ı gördüğünde çok şaşırdı. İşte burada diye selamladı Boyendil onu. Galiba yolunu kaybettin. Hayır, siz yolu kaybettiniz. Polis de yolunda değildiniz dedi nefes nefese. Boyendal ona daha dikkatli baktı. Ne oldu, sorun mu çıktı? Umarım çıkmamıştır yoksa ben kaçırmış olurdum diye homurdandı kardeşi. Yoksa bir sincap seni... Ödül avcıları diye sözünü kesti Tunkdil. Cüceleri avlayıp başlarını kesiyorlar ve birileri de onlara bunun karşılığında para veriyor. Ne diye gürledi Boyendil. Gözleri yuvarlarında dönüyor, sakalı titriyordu. Nereye gittiler? Bilmiyorum ama artık peşinde olmadıklarına seviniyorum diye itiraf etti. Yolun kenarında uygun bir yerde durup konuşmaya başladılar. Kafalara kimin para verdiğini söylediler mi diye sordu Boyendal. Hayır, onları daha önce de rastlamıştım. Ama o zamanlar böyle bir şeye girişmemişlerdi. Köyde fazla sayıda insan vardı. Ölümden kıl payı kurtulmuşum demek ki. Bu üçüncülerin yeni bir oyunu olabilir. Böylece diğer boylardan cüceleri avlayıp onları yok etmeyi düşünüyor olabilirler. Ya da tıpkı elflerde olduğu gibi insanlarla da düşman olmamızı sağlamaya çalışıyor da olabilirler. Böyle bir durumda büyük bir savaşa neden olabilir bu. Boyundal iki cüceye baktı. Her durumda ikinciler kralına vardığımda görüşeceğimiz çok konu olacak. Tunkdil battaniyesini çıkarıp üzerini örttü ve geceyi meşe ağacının yaprakları altında geçirdi. Ateş yakmaktan vazgeçtiler zira ateşin ışığı miller öteden fark edilebiliyordu. En ufak bir dalın kırılması bile çok uzaklardan duyulurdu. Kollarını başının arkasında kenetledi ve saçlarının arasında bir böceğin dolaştığını fark etti. Böceği saçlarından çekip çıkardı. Bu çok garip dedi yüksek sesle. Bu ödül işinin siz beni aramaya çıktığınız zaman ortaya çıkması çok şüpheli. Kendi rahat bir yer yapan ve uzun saç örgüsünü kendisine yastık yapan Boyendil'in alnı kırıştı. Bunun Lorimbur işi olmadığını mı söylemeye çalışıyorsun? Peşimizde başka birileri mi var? Kardeşi başını salladı. Hayır, yanlış yoldasın. Bizim eğitimli birilerinin kendisinin peşinde olduğunu düşünüyor, doğru mu? Biliyorum, kulağa fazla şüpheci geliyor, dedi Tunktil için çekerek. Ancak tahta aday olan başka birisinin daha olduğunu söylemiştiniz bana. Boyundan ne demek istediğini anlamıştı. Asla, dedi kesin bir şekilde. Saygın bir cüce asla entikaralara bulaşmaz. Kral Gondagar, gümüş sakal, senin ima etmeye çalıştığın gibi biri değil. Onu sanki senin boyundan biriymiş gibi savunuyorsun, dedi kardeşi biraz alıngan bir şekilde. Onu bir cüce olduğu için savunuyorum. Yanlış görüşleri olan saygın bir cüce, diye ısrar etti ikizi. Hem meclis biz yola çıktıktan sonra senden haberdar oldu. Biraz düşündü. Hayır, diye tekrarladı. Bu ödül işi Lorimbur oyunlarından biri. Ve bu bile zaten yeterince kötü. Diğer başka her şey çok daha kötü olurdu. Birbirimize ihanet etmeye başladığımızdan her şey bitmiş demektir. Bu yüzden böyle bir şey olamaz. Düşünceleri dağılmış bir şekilde dinlenmeye koyuldular. Tunktil çılgın rüyalar gördü. Ork ve kara elf sürüleri o ana kadar oldukça uzamış olan sakalını kesmek üzere ellerine tıraş bıçağı ve köpükle peşinde koşuyorlardı. Sonunda onu gerçekten yakalayıp yere yatırarak sakalını kestiler. Bu aşağılayıcı ve rahatsız edici bir andı. Yüzü küçük bir çocuğunkine dönmüştü. Bu rüya onu rahatsız uykusundan uyandırdı. Kumanyasından biraz yiyip bırak kasa ödül avcılarından kurtulup görevini yerine getirebilmesi için uzun uzun dua etti. İşimi hiç kolaylaştırmıyorsun Vrakkas. Tunktil evini, Fırala'yı, Sunja'yı ve Ikena'yı özlemişti. Hatta Jolis'ini görmekten bile mutlu olacak bir hale gelmişti. Birlikte yaptıkları yolculuk cüceleri yakınlaştırmıştı. Buldukları her fırsatta Boindil onu alıp savaş sanatının ayrıntılarını öğretiyordu. Diye sordu bir akşam Boyundal. Kardeşi ateş başında uyuduktan sonra. Karşılaştığın ilk cüceler hakkında ne düşünüyorsun bakalım? Tunktil gülümsedi. Doğruyu mu söylememi istiyorsun? Lütfen, eğitimli. Boyundal ikiniz arasında çılgın olanı. Aklı yumruklarında daha yavaş çalışıyor. Kararını verdikten sonra kimse fikrini değiştiremez. Aklına geleni hemen yapmak eğiliminde. Bu kolaydı. Başka? Ork ve elflere karşı olan düşmandan çok savaşmayı seviyor. Hayatımda görmediğim bir istekle saldırıyor. Bırak kasatına, kardeşimi iyi gözlemlemişsin, diyerek güldü boyunda. Ama o sakın duymasın. Peki benim hakkımda ne düşünüyorsun, diye sordu merakla ve yaktığı piposunu uzattı Tunktil'e. Sen daha sakin birisin, daha hızlı düşünüyorsun ve ikna edebilmeye açıksın, dedi ve pipodan bir nefes çekti. Kahverengi gözlerin daha sevecen bakıyor. Ancak kardeşinin bakışları... Gerçekten tarif edilmesi zor. Boyundan onu sessizce alkışladı. Fena değil, eğitimli. İkinizin savaşçı olması nasıl oldu? Mermer ve diğer taşlarla çalışırken pek becerikli değildik ve bu yüzden de nöbetçilere destek olmaya karar verdik, dedi sırıtarak. Boyumuz bizim yüksek kapılar dediğimiz derin vadi görünümdeki geçidimizi korur. Yol 50 adam genişliğindedir. 1000 adım yüksekliğindeki yan duvarlar dümdüz bir şekilde yukarı yükseliyorlar ve 800 adım yükseklikten sonra birbirlerine doğru eğiliyorlar. Güneş sadece tam tepe noktasındayken vadiye ışık düşer. O zaman karanlık kapılar deseymişsiniz, diye fikrini belirtti Tunktil. Bugüne kadar çok az sayıda cüceyle yüksek kapıları büyük tehlikelere karşı koruyabildik. Beşincilerinkiler gibi kapılarınız var mı? Hayır, atalarımız 100 adım derinliğinde, 40 adım genişliğinde bir hendek açmışlar ve bizim tarafımızda da mekanik bir köprü sahip kalın bir kale duvarı inşa etmişler. Mühendislerin yapı üzerine harcadıkları zaman, işçilerin mavi dağlarda temelleri kazıncaya kadar harcadıkları zamanla aynıymış, diye anlattı Boyundal gururla. İnce hareketli taş plakalardan hafif ancak yine de son derece sağlam bir köprü kurmuşlar. Hendekten yükselen sütunlar da tam açık haldeyken köprüyü alttan destekliyor. Zincir dişler ve halatlar sayesinde köprüyü istediğimiz zaman hızlıca geri çekebiliyoruz. Tunktil ne diyeceğini şaşırdı. Böyle bir şey yapan başka bir halk daha duymadım. Peki ya ork ve ogreler köprüyü çıkmayı başarırlarsa? Onları istediğimiz zaman düşürebiliriz. Çukurun dibi Tion'un köprüyü aşmaya çalışan yaratıklarının kemikleriyle dolu. Sessizce güldü. Hatta mancınıklarla adamlarını bizim tarafa atmayı bile denediler. Çarpışmayı sağ salim atlatanlar bizim baltalarımız karşısında yok oldu. Tunktil de keyiflenmişti. Ben olsam çukuru doldurmayı denerdim. Ya da bir kenarına inip diğer taraftan tırmanmak da bir fikir, dedi düşünceli bir şekilde. Bunu da denediler. Ancak yine de hüsranla sonuçlandı. Sadece bir kez cesur Giselbart'ın düştüğü duruma benzer bir pozisyon yaşadık, diye anlattı Boyundal, halkın eski yazılarda yazanları tekrarlayarak. Bir ogre ordusu çukurun zemine inerek ölmüş arkadaşlarının kemiklerinin içinden kendilerine yol açarak diğer taraftan tırmanmayı denedi. Ama sizler onları durdurdunuz. Tabii ki, yoksa oranın adı Ogre Ölüsü değil Cüce Ölüsü Kalesi olurdu, dedi Boindil homurdanarak. Biraz daha sessiz olabilirsiniz, uyumam lazım. Onlara dönüp ateşe baktı. Yok, başardınız. Artık uyandım. Bir parça peynir çıkarıp ateşin üzerine kızartmaya başladı. Bu sefer Tungdil ikramı geri çevirmedi. Tadı başta tahmin edilen daha güzeldi. Boindil kaldığı yerden devam etti. İkinci liderliğini öldürmeseydi savunma neredeyse çökecekti. Bu kısa an cücelerin ogreleri sürpriz bir saldırıyla geri püskürtüp geldikleri çukurun içine gömmeleri için yeterli oldu. Ama bunlar olurken bizim daha altımız bağlanıyordu. Yaklaşık 30 döngüdür hiçbir canavar yüksek kapılara saldırmaya cesaret edemedi, diye sözlerini bitirdi. İkimizin orada nöbet tuttuğunu duymuşlardır da ondan, diye bağırdı kardeşi ve güldü. Ortalık sessiz olduğundan yüce kral bizi seni bulmakla ve taht adayı olarak kaleye getirmekle görevlendirdi. Ateşin üzerinden Tungdil'e baktı. Kahverengi gözleri parladı. Ayrıca haklıydın. Ben savaşmak için doğmuşum. Savaştan kaçmam çünkü bu benim yazgım. O benim kardeşim. Onu yalnız bırakma. Bizler ikiziz ve bu her zaman böyle kalacak. Birinin olduğu yerde diğeri de olacak. O halde her cücenin bir yazgısı var öyle mi, diye sordu Tungdil. İleri ne olacağını merak ediyordu. Mağaraları kazan basit bir işçi mi olacağım, yoksa usta bir zanaatkar olabilecek yeteneğim var mı? Dördüncüler değerli taş ve elmas ustalarıdır. Elin bu tür işlere yatkın mı, diye sordu boyunda. Tungdil kendi hiçbir zaman parlak süs eşyalarını yatkın görmemişti. Lot Ianon'un çok sayıda safir, yakut, elmas ve amatisten oluşan bir hazinesi vardı. Tungdil onları seyretmeyi çok severdi çünkü ışık işlerine çok güzel kırılırdı, ancak aklına hiçbir zaman ham bir elmas alıp işlemek gelmemişti. Sanmıyorum. Demirci atölyesi ben yürümeye başladım ve düşünebildiğim günden itibaren beni çekmiştir, dedi düşünceli bir şekilde. Sesinde bir parça hayal kırıklığı vardı. Korların canlıymış gibi parıldaması, sıcak demirin kokusu, çekicin örs üzerinde çıkardığı ses ve kızgın demirin suya batırıldığında çıkardığı hıslama benim dünyam oldu bugüne kadar. O halde bir demirci olacaksın, dedi Boindil memnun bir şekilde. Eğitimli bir demirci. Bu da güzel. Gayet cücelere hassın. Tungdil ateşe yaklaşıp düşüncelere daldı. Elmaslardan oluşan dağları ve şömineden yukarı dans ederek yükselen kıvılcımları düşündü. Demirci ocağı ona daha yakın geliyordu. Altın da hoşuna gidiyordu. O sıcak, narin, sarı metalin parıltısını seviyordu. En ufak altın parçasını dahi biriktiririm, dedi mırıldanarak. Altın paraları, süs eşyaları ya da dikkatsiz bir altın arayıcısının kesesinden düşürdüğü altın parçacıklarını toplarım. Savaşçılar güldü. Sen kendini dünyanı yaratmışsın. Eğer bu cücelere yakışan bir harekette ise bir domuz burnu öperim, dedi. Hiddetli. Bizim oraya varıncaya kadar senden bir savaşçı çıkartırım, ne dersin, diye teklifte bulundu ve pipoyu aldı. Sanırım bu mümkün değil. Sizin gibi çok sayıdaki düşmana karşı... Çok sayıda diye bir şey yoktur, diye itiraz etti diğer kardeş. Sadece küçük mücadele, büyük mücadele vardır. Bunu unutma. Sana şu şekilde anlatayım. Benim yerimin örsün arkası olduğunu düşünüyorum. Beni mutlu eden bu. Tungdil bu konulara daha fazla kafa yormamaya karar verdi. Bunun yerine sırt çantasını yanına çekerek Gören'in paketlediği kitapları dikkatçe açmaya başladı. İkizler onu izliyordu. Ne yazıyor eğitimli, diye öğrenmek istedi Boindil. Belki de senin işin budur, mühendis ya da yazar olacaksındır. Cücelerin arasından büyük mühendisler çıkmıştır. Çözemiyorum. Yazıyı okuyamaması onda hayal kırıklığı yarattı. İleri derecede sihirle ilgili konular olmalı. Cüce Lot Ianon'un eski famulusunun bunları nasıl okuyabildiğine şaşırdı. Tungdil anına vurarak aptallığına kızdı. Dışı elf, yeşil korunun hükümdarı, sihrin sırlarını ona öğreten ve kitapları okuyabilmesini sağlayan o olmuş olmalıydı. Parmaklarıyla kitabın deri kapağını okşadı. Kara elflerin sizi ele geçirmeye çalışmasına ne demeli, diye sordu kendi kendine. Elflerin akrabaları ne zamandan beri yazılardan korkuyor? Beklemeliyiz, dedi kendi kendine ve cücelere. Kitapları yine dikkatli bir şekilde paketlerken bakışları emanetlerin olduğu deri torbaya takıldı. Dayanıklı derinin bayağı bir olay atlattığı belli oluyordu. Güneşten soğumuş ve kimi yerde ter ve yağlı yiyecekler yüzünden lekelenmişti. Ork'un kılıç darbesi açık kahverengi bir iz olarak kalmış ve deride ciddi bir yara izi bırakmıştı. Tungdil deriye baktıkça içindekileri görme arzusu o oranda artıyordu. Renkli ipi çözme fikriyle uzun zamandır mücadele ediyordu. Ne olacak ki? Gören öldü ve Ben de korunaklı ülkenin bir ucundan diğerine ne taşıdığımı bilmek istiyorum. Merakı ağır bastı. İfadesiz bir yüzle torbaya uzandı. İkizlere Magus'un emrine karşı geldi izin vermek istemiyordu. İplerin düğümünü yavaşça çözdü. O anda insanın içini titreten bir ses duyuldu. Küçük renkli ateş topları havalanıp patladı. Bırak kızın çekici ve ateşi adına Boendil ve Boendal ayağa fırlayarak sırt sırta verdiler ve silahlarını çektiler. Tungtil küfrederek ipleri yine çabucak bağladı. Tüm o tantana yine aynı düğümü attığında kesildi. Lothieno'nun bir güvenlik önlemine toslamıştı. Magus cücenin meraklı biri olduğunu bildiğinden ona bir ders vermek amacıyla yapmış olmalıydı bunu. Korunaklı ülkenin tüm dağları adına neydi bu eğitimli diye bilmek istedi Boyundal. Büyücü oyunları mı? Ben sadece bu kadar zamandan sonra güvenlik önleminin çalışıp çalışmadığını görmek istedim diye karşılık verdi. Fazla hızlı nefes almamaya özen göstererek. O da tıpkı ikizler gibi korkmuştu. Çantayı açmaya çalışan hırsızlara karşı bir önlem. Şu ufacık şey mi bu kadar çok ses çıkardı? Hiddetli deri çantaya bakıyordu. Tüm bu tantanın anlamı ne? Hırsızlar bununla gösterip para kazansınlar diye mi? Hayır, bu şekilde çantanın nerede olduğunu görüp geri alabilirim diye yalandan bir açıklama uydurdu. Bu önlemin kendi merakına karşı alındığını itiraf etmek istemiyordu. Hırsızlığı önlemek için bir büyü yapsaydı daha kolay olmaz mıydı diye hırladı Boyundil ve yere tükürdü. Uzunların büyüsü. Peh, işe yaramaz. Kardeş de bu konuya bir şeyler ekleme ihtiyacı duydu. İçinden bir çekiç çıkıp hırsızın kafasına inmeliydi dedi sırıtarak. Ya da ellerini ezmeliydi. Böylece bir daha başkalarının eşyalarını çalmak aklına bile gelmezdi diye ekledi Boyundil. Boyundal yine yerine oturdu. Magusları anlayan biri varsa ortaya çıksın. O kadar güçleri var ve yaptıklarına bak. En basit şeyleri bile düşünemiyorlar. Tungtil yutkundu. Hamisinin böylesine vahşi bir büyü çantaya yapmadığına minnettardı. Önerilen ona ileteceğim dedi başıyla onaylayarak. Bunu kendimiz de iletebiliriz. Hayır diye karşı çıktı hemen. Hayır ben iletirim. Yabancıların önerilerden hoşlanmaz. Kafatası ısınmıştı, yüzü kızardı. Şanslı yanındakiler o anda ateş düşmüş olan peynir parçalarını kurtarmaya çalıştıklarından yüzüne bakmıyorlardı. Böylesine bir gürültü yeşil koruda hayatımıza mal olabilir dedi Boyendil kızarak. O düğümlerden uzak dur diye tembihledi Tungtil'e. İçini çekerek akşam yemeğini közlerin içinden alıp üzerine külleri temizlemek için su bardağını bandırdı ve ağzına attı. Şansımız varmış. Bu olay Tungtil'e ders oldu. Bundan böyle çantaya sadece sırtımı alıp akşamları da indirmek için dokunacağım. İsterse içi hazineyle dolu olsun. Umurumda değil. 15. ayrımın sonu sayfa 211.